Ayrım 7, sayfa 51. Dunayev yerlere saçılmış iğne yapraklı çam ağacı dallarına basarak kadını takip ediyordu. Leonora öne düşmüş, konuşmadan sahilden asfalta uzanan ana yola varmak üzere ağaçlar arasında ilerliyordu. Albayaz Sora dayısının 20 yıl süren gaybubetindeki gizli perdesinin bazı bölümlerini herhalde öğrenecekti. Tuhaf duygular içindeydi. Her şeye rağmen onu özlediğini duyumsuyordu. Dayısı bu uzun yıllar süresince aile içinde kimseyle irtibat kurmamıştı. Kendisi hariç. Diğer aile fertleri ise zaman içinde göçüp gitmişlerdi zaten. Vasile bütün olanlara rağmen ona güvenmiş olmalıydı. Leonora'nın arkasından yürürken çocukluk günlerine, mazide kalmış eski mutlu devirlere aklı kaydı. Aile bireylerinin henüz hayatta oldukları, her anı huzur ve sevgiyle geçen o eski günlere. Hissedilir yokluğa rağmen Bamanova'daki evlerini, hafta sonlarında teyzesini Vasile'yi de yanına alarak yaptığı ziyaretleri anımsadı. Vasile 13 yaş daha büyüktü kendisinden. O develerde tam bir dayı gibi gözetip kollardı. Ailenin asker olan tek ferdiydi. Çocukluğunda Vasile'nin asker üniformasına bayılır, onun üniforma içindeki mağrur ve kasıntı halini taklit ederdi. Askerliğe özenmesinin ve ileride subay olmasının sebebi de dayısıydı. Çocukluğunun en tatlı anıları hep onunla doluydu. Hayatın gerçekleri konusundaki ilk eğitici dersleri de ondan almıştı. Erginliğe eriştiği tarihte de umumhaneye ilk o götürmüştü. Daha sonraki yıllarda da ona hep saygı duymuştu. Ta ki hayatını karartan o meşhum olay gerçekleşinceye kadar. O olaydan sonra bile hisleri nefrete dönüşmemiş, 10 sene evvel ilk defa dayısının ettiği telefondan sonra onu ihbara kalkışmamıştı. Bunun tek nedeni de sadece aile ve kan bağları değil, çocukluğundan kalma köklü sevgiydi. Yürüdükleri çamlı yol onları birden düz bir meydana çıkardı. Şimdi önlerinde kıvrılarak uzanan bir asfalt vardı. Etrafta da oldukça aralık birkaç ahşap köşk. Ama sabahın bu saatinde ne bir insana ne de adadaki tek araç olan faytonlara rastlayamamışlardı. Leonora 100 metre kadar ilerideki 3 katlı tarihi bir köşkü gösterdi. İşte burada oturuyoruz. Dunayev kadının işaret ettiği eve baktı. Bahçe içinde eski Osmanlı mimarisinin bir örneğiydi yapı. Biraz bakımsız fakat göze batmayan eski bir bina. Doğrusu Vasili saklanmak için kendine uygun bir yer seçmişti. Şehrin kalabalığından uzak, asude ve tam gizlenecek bir mekan. Çiftin çevredeki insanlarla da fazla ilişki kurmadığına emindi. Gerçi bu hayat tarzı tanıdığı kadarıyla dayısının dinamik ve aşırı hareketli hayat tarzına pek uygun sayılmazdı. Ama artık onun da yaşlandığını ve sakin bir yaşamı özleyeceğini düşündü. Hele insanın yanında Leonora gibi bir kadın olursa daha başka ne arayabilirdi ki? Leonora kapıyı kendi anahtarıyla açtı. Aydınlık, ferah ve temiz bir hole girdiler. Zamanın yıprattığı binanın içinde tertemiz ve mis gibi bir sabun kokusu algıladı Dunayev. Sonra kadının peşinden hole açılan kapılardan birine doğru yürüdü. İçeri önce Leonora girdi ve albaya geçmesi için yol verdi. Dunayev adeta nefesini tutmuştu. Bu 20 yıl sonra dayısıyla ilk karşılaşması olacaktı. Tabii birkaç telefon görüşmesi sayılmazsa. İstanbul'da göreve başladığında bile görüşme isteğinde bulunmamıştı dayısı. Ta dünkü telefona kadar. Albayın gözleri girdikleri hole kıyasen daha karanlık olan odada Vasile aradı. O hala karşısında 20 yıl önce bıraktığı adamı arıyordu. Yüreği hızlı hızlı atmaya başlamıştı. Vasile hasır bir koltukta oturuyordu. Sırtına kalın bir robe de chambre geçirmiş, dizlerine de ekoseli bir battaniye örtmüştü. Yaşlılığı ve takatsizliği hemen belli oluyordu. Dunayev onu tanımakta zorlandı. Çok zayıf ve halsiz görünüyordu. Çekingen adımlarla oturduğu hasır koltuğa yaklaştı. Generalin titrek sesi kulağına çarptı. ''Gel Sergay, gel. Biraz daha yaklaş. Gözlerim eskisi kadar net seçemiyor. Yaklaş da seni doya doya seyredeyim.'' Vasile ayağa kalkamamıştı. Dunayev doğal olarak ona biraz daha yaşlanmış, bulacağını hesap etmesine rağmen böyle bir yıkımla karşılaşacağını hiç düşünmemişti. Saçları bembeyaz olmuş, kamburlaşmış ve de zayıflamıştı. İster istemez gözlerinin önüne ihtişamlı üniforması içindeki dik ve mağrur görüntüsü geldi. İki görüntü arasında erişilmez bir uçurum vardı. Yüreği acıyla titredi. Koltuğun yanına gelince diz çöküp eğildi. Dayısının ellerini kavradı. Albayın içinde fırtınalar esmeye başlamıştı. Aklından geçen düşünceler için bir an kendinden utanır gibi oldu. Kendini bir hain gibi hissedip yarım milyon pound oranı her türlü aile bağlarını bir an nasıl da rahatlıkla silebildiği için vicdan azabı duydu. Bir süre hasretle bakıştılar. Vasili Kirilenko, seni iyi gördüm Sergey diye fısıldadı. Sesi sanki derin bir koyunun dibinden gelir gibi titrek ve yankılanarak çıkıyordu. Hasret doluydu. ''Ben iyiyim Vasile'' dedi albay. ''Ya sen nasılsın?'' ''Halimi görüyorsun Sergey. Kötüyüm. Hem de çok kötü.'' Dunayev kendini zorlayarak itiraz etti. Hayır Vesile, hayır, sen değilsin. Bu sadece yaşının normal hali. Unutma, yaşlanıyoruz artık. Zaman hızla ilerliyor, kocamamız doğal. General acı bir şekilde gülümsedi. Boşuna beni avutmaya kalkma. Leonora söylemedi mi? Ağır ve iflah olmaz bir hastalığım var. İleri derecede kanserim. Günlerim artık sayılı. Albay göz ucuyla yanında duran kadına baktı. Vasili hastalığını itiraf etmişti. Leonora'nın ise yüzü ifadesizdi. Bunu duyduğuma üzüldüm dedi albay. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Yaşlı adam gülümsedi. Sen de değişmişsin Sergi. Bakıyorum artık Allah'ın adını ağzına alıyorsun. Önemli bir değişiklik bu. Seni son bıraktığımda koyu bir ateistin. Yanılıyor muyum? Şimdi bunu müzakerenin zamanı değildi. Dunayev gülümsemekle yetindi. Hayat durmaksızın değişiyor Vasili dedi. Biz de şartlara uyuyoruz. Haklısın. Ben de çok değiştim. Bir süre ne söyleyeceklerini bilemeden göz göze bakıştılar. Bu uzun yıllar görüşmemenin verdiği sıkıntıydı sanki. Konuşacak müşterek şeyleri yokmuş gibi davranıyorlardı. İşte o an albay gerçekten de bazı şeylerin değiştiğini hissetti. Hatta az evvel duyumsadığı vicdan azabının bile. Karşısındaki yaşlı adam artık geçmişindeki sevgili dayısı değildi. Bu yeni kişiliğine tamamen yabancı, ürkek ve ondan çekiniyordu. Garip ve itici bir elektrik gücü oluşuyordu sanki aralarında. Albay acaba aynı şeyleri Vasil de hissediyor mu diye düşündü. Sessizliği general bozdu. Leonora ile tanıştın. O harika bir kadındır Sergei. Yaşamım boyunca bulduğum en büyük mutluluk. Ona çok şey borçluyum. Benim gibi bir adama 20 yıl bağlandı ve huzur içinde yaşamamı sağladı. Albay anlıyorum dercesine başını salladı. Ama artık yolun sonuna geldim. Günlerim sayılı ve seninle son bir kere yüz yüze gelmeyi istedim. Yaşayan tek akrabam sensin ve sana da borçluyum. Vasile şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Bilakis tam zamanı. Bir daha karşılaşacağımızı hiç sanmıyorum. Sözümü kesme sevgili yeğenim. Benim için endişelendiğini biliyorum. Albay susmak zorunda kaldı. Duyguları karmakarışıktı. Pek hassas bir yapıda olmadığını kendi de bilirdi. Belki meslek hayatı onu böyle katılaştırmıştı. Ama yine de dayısının duyduğu ilk acımanın neden bu kadar çabuk kaybolduğunu anlayamıyordu bir türlü. Düşüncelere dalmış, içindeki değişikliğin izlerini keşfetmeye çalışırken dayısının sözlerini takip edemediğini fark etti. Yeniden dikkatini toplamaya çalıştı. Vasili İngiliz ajandan bahsediyordu. Higgins kurnaz ve inatçı biridir. Önünde sonunda izimizi bulacağını tahmin ediyordum. Nihayet amacına ulaştı. Albay dayanamadı. Senden istediği nedir Vasili? Dünya geçmişi unuttu. Aradan geçen bunca zamanı ve Sovyetler Birliği'nin ortadan kalkmasına rağmen İngiliz gizli servisi neden hala peşinde? Karı koca kısa bir an göz göze geldiler. Sonra yaşlı general devam etti. Bu uzun bir hikaye. Sırası gelirse anlatırım. Ama şimdi konuşmak zorunda olduğumuz daha önemli bir konu var. Bundan önemli ne olabilir ki? Adaya gelirken bile takip edilmekten korktum. Herhangi İngiliz ajanlar tarafından basılmamız tehlikesi yok mu? Yaşlı adam gülümsedi. Endişelenme, henüz öyle bir tehlike yok ama olacaktır. Higgins kokumuzu almış peşimizi bırakmayacaktır. Dün gece adaya geldiğinden beri seni kolluyoruz. Burada kendime göre kurduğum bir güvenlik ağım var. Kış mevsiminde büyük ada tenha olur, oteller boştur. Dün seninle birlikte adaya tek bir İngiliz gelmedi. Peşinde kimse yoktu. Ama yakın bir tarihte seni kollamaya alacaklardır. Adaya gelirken azami bir dikkat gösterdim. Önceleri vapurda şüphemi çeken bazı kişiler oldu. Ama onlar da öteki adalarda vapurdan indiler. Yine de emin değildim. Müşteri ol, takip edilmedin. Leonora burada gereken ayarlamayı yaptı. Albay bakışlarını bir kere daha sarışın kadına çevirdi. Leonora yüzündeki buz gibi ifadeyle kendisini süzmeye devam ediyordu. Dunayev nedenini bilmemekle beraber kadının kendisinden hiç hoşlanmadığını hissediyordu. Belki de kendisini bir felaket habercisi olarak görmesindendi. Tam emin olamadı. Benimle konuşmak istediğin konu nedir Vasili? Yaşlı adam bir süre kımıldamadan ve ağzını açmadan dalgın nazarlarla gözlerini karşı duvardaki sabit bir noktaya dikerek öylece kaldı. Bir itirafa hazırlanır gibi hali vardı. Konuşmaya başlandığında sesi oldukça titrekti. Dunayev bunun yaşından mı, hastalığından mı yoksa yapacağı itiraftan mı kaynaklandığını anlayamadı. Bir vatan haini olduğumu kabul ediyorum Sergei. Bu münakaşa edilemez. Ülkeme ihanet ettim ve kaçtım. Kızıl Ordu'dan büyük paralar çaldım. Düşmanlarımıza bilgiler satarak çok para kazandım. Mesele bu kadarla da bitmedi. İstemeyerek yakınlarıma, dostlarıma ve aile fertlerime zararım dokundu. Firarımda Stefanov'un rolü olduğunu sandılar. Sonradan Sibirya'ya sürüldüğünü öğrendim. Yakov hala Petrograd'daki bir deri fabrikasında ustabaşıymış. İkisi de yakın akrabamdı. Ve sen Sergei, eğer benim yeğenim olmasaydın şu an General Rütbesi'yle FSB'nin özel soruşturmalara dairesi başkanı olabilirdin. Yaşlı adamın sesindeki titreme gittikçe artıyordu. Albay göz ucuyla yeniden Leonora'ya baktı. Sarışın kadın kocasının üzüldüğünü görerek gittikçe tedirginleşiyordu. ''Boş ver şimdi bunları,'' diye mırıldandı Dunayev. ''Geçmişin muhasebesini yapmanın hiçbir anlamı yok. Olanlar oldu ve zamanı geri getiremeyiz. Bunun için vicdan azabı çekmen de anlamsız, hele böyle hastayken. Anlatıcıkların nedamet duyguları ise bunları dinlemek istemiyorum.'' General bakışlarını duvardan alıp Dunayev'e çevirdi. ''Hayır, hepsi bu değil. Üzüntümün artık bir şey değiştirmeyeceğini ben de biliyorum Sergei'yi. Aslına bakarsan pişman da değilim. O günün şartları yeniden oluşsa yine de aynı şeyleri yapmakta tereddüt etmem. Ama, evet, zarar verdiğim aile fertlerinin üzüntülerini bir ölçüde de olsa tazmin etmek istiyorum. Tazmin mi? Evet sevgili yeğenim. Ben artık ailenin yaşayan en büyük ferdiyim ve oldukça zenginim. Hem de tahmin edemeyeceğin kadar. Benim yüzümden sıkıntı çeken yakınlarımı düşünmek zorundayım. Aslına bakarsan çok geç bile kaldım. Seni buraya çağırmamın asıl nedeni bu. Bana yine yardım edecek tek kişi sensin.'' Albay biraz hayretle dayısına baktı. İşittiklerine inanamamış gibiydi. Ondan bu tür bir yakınlaşma istediğini, ömrünün son demlerinde yeniden ailesini düşünmesini doğrusu hiç beklemiyordu. ''Dur Vasile, dur biraz.'' diye mırıldandı. ''Hislerini anlamaya gayret ediyorum. Ama araya giren yıllar çok şeyleri değiştirdi. Bilmediğim pek çok şey oldu. Herhalde Yen Stefanov'un 3 yıl önce Sibirya'da öldüğünden haberdar değilsin.'' Yaşlı adam birden sapsarı kesildi. ''Ne? Stefanov öldü mü?'' ''Üzgünüm ama öldü. Haberi benden duymanı istemezdim. Sibirya'nın sert iklimi sıhhatini çok bozmuştu. Onun cezaevine gidebildim. O sırada Rusya'daydım. Ne yazık ki ben de pek arayıp soramıyordum. Çocuklara yüzüme bile bakmadılar.'' ''Hep benim yüzümden,'' diye inledi yaşlı adam. ''Onu nahak yere Sibirya'ya sürdüler. Sırf bana yardım ettiği düşüncesiyle.'' Sonra birden hatırlamış gibi sordu. ''Ya Yakov?'' ''Yakov deri fabrikasından emekli olmuş. Kendisini içkiye verdiğini işittim. Günün her saati kör kütük sarhoş dolaşıyormuş,'' dediler. ''Karısı Tatyana'dan boşanmış. Hem de yıllar önce. Şimdi ona oğlu Igor bakıyormuş. Ama ona yardım elini uzatmanın hiçbir anlamı yok.'' ''Neden?'' ''Zira Igor mafyanın hatırı sayılır zenginlerinden biri oldu. Yani bütün endişelerin yersiz. Sen şimdi sadece kendi sağlığını düşün.'' General derin bir nefes aldı. Anıların izikliğinden kurtulmak istercesine bakışlarını bu defa Dunayev'in üstüne dikti. ''Ya sen?'' diye fısıldadı usulca. ''Sana da kötülüğüm dokundu.'' ''Dedim ya, boş ver şimdi bunları. 20 yıl evvelki bir hatanın ceremesi şimdi ödenmez. Geçmişi unut artık.'' ''Asla bunu yapamam. Ölüme yaklaştığım bir sırada işlediğim günahların kefaretini ödemek istiyorum. Biliyorum, her şeyi eskisine döndürmenin imkanı yok. Ama en sevdiğim yeğenim sendin. Seni hala kısa pantolonlu halinle hatırlarım. Rusya'ya ihanet ettiğim güne kadar seni kollamışımdır. Terfilerinde rolüm olmuştur. Ama sonra...'' Yaşlı adam konuşmaya devam ediyordu. Fakat Dunayev birden irkildi ve işittiği son cümleyle uyandı. Vasili yalan söylüyordu. ''Terfilerinde rolü mü olmuştu?'' demişti. Ama kesinlikle yalandı bu. Hiçbir rütbe alışında onun etkisi olamamıştı. Hele o olaydan önceki son yıllarda. Birbirlerinden kilometrece uzaktaydılar o sırada. Vasili hızla yükseliyor ve Kızıl Ordu'daki ünü arttıkça burnunda büyüyordu. Önce belki hastalığının ya da vicdan azabının tesiriyle böyle konuştuğunu sanmıştı. Ama sonra birden gerçeği kavrar gibi oldu. Vasili'yi bu acıklı konuşmaya iten sebep Higgins'ın yaptığı teklifti. İngiliz ajanın yarım milyon poundluk önerisine karşı mukabil bir teklifte bulunacaktı. Aklı karışır gibi oldu. Yanılıyor muydu acaba? Yoksa ihtiyar kurtağıyla bir dümen mi çevirmeye çalışıyordu? Higgins'ın kendisini satın almasından korkmuş olamaz mıydı? Bunca yıl sonra bu nedamet gösterisinin ne anlamı vardı? Albay sessiz kalarak generali dinlemeye devam etti. Ama kuşku tohumları ciddi şekilde içine düşmüştü artık. Yaşlı adamın gözlerinde belirir gibi olan damlacıklardan etkilenmedi. Zaten Dunayev'in duygusal biri olduğu söylenemezdi. ''Biliyorsun, sana çok şey borçluyum. 20 yıldır temas kurabildiğim tek aile ferdi de sen oldun ve bana sadakat gösterdin. Ne bir kişi ne de bir makamı hakkımda tek kelime etmedin. Sana müteşekkirim. Şu sıralar Türkiye'de görevli olman ikimiz için de bir şans. Görüşmemizin tehlikeli olduğunu bildiğimden düne kadar da seni aramadım.'' ''Vay canına,'' diye geçirdi içinden albay. ''Yine yalan söylüyordu Vasili. Bir defa arayan o değil, kendisiydi. Ayrıca 20 yıl boyunca da temas kurduğunu söylemekle neyi kastediyordu acaba? Topu topu birkaç telefon konuşmasıydı tüm temas dediği şey. O da sadece hayatta olduğunu söylemiş ve kendinden birkaç bilgi edinmişti. En son konuşmayı 5 ay önce yapmış ve kendisinin de İstanbul'da yaşadığını söyleyerek telefon numarasını vermişti. Ama zorunlu olmadıkça aramamasını özellikle tembih etmişti. Şimdi daha iyi anlıyordu durumu. Aslında yine görüşmek değildi ama siyasi misyonda çalışan bir yakınını elinin altında bulundurmak işine geliyordu tabii. Muhtemelen şu İngiliz birden ortaya çıkmasaydı yine de temas kuracağı yoktu. Alba hiç bozuntuya varmadan dinlemeye devam etti. Senin de bana kırgın olduğunu biliyorum. Ailemin hiçbirine uzun boylu bir yararım olmadı zaten. Fakat senin için hala bu şansa sahibim. Şimdi sana bir önerim olacak. Bu teklifimi kabul etmeni istiyorum. Avrupa'nın çeşitli kentlerindeki bankalarda yüklü hesaplarım var. Miktarını senin tayin edeceğin bir meblağ için sana bir çek yazacağım. Böylece geleceğini garanti altına alacak ve geçmişte sana iras ettiğim zararları büyük ölçüde karşılayacaksın. Tamam mı? Albay ne aptalca teklif diye düşündü.